Ayrım 13, Sicilyalı Mario Puzo, sayfa 126. İki genç adam otların üstüne oturarak ekmeği bölüştüler. Pişot da peyniri kesmek için bıçağını kullandı. Çevrelerindeki otlar böceklerle doluydu. Bu yüzden yiyecek torbasını granit kayanın tepesine koymuşlardı. Yalnızca 100 adım aşağılarında akan berrak dereden su içip etrafı görebilecekleri bir yerde dinlendiler. Hector Adonis içini çekti. ''Siz ikiniz kendinizden çok hoşnut gibisiniz. Fakat bu işin şakası yok. Eğer sizi yakalarlarsa vuracaklar.'' Giuliano sakin bir sesle ''Ve eğer yakalarsam ben onları vuracağım.'' dedi. Hector Adonis bundan dehşete düşmüştü. Asla bağışlama umudu yoktu. ''Acele etme.'' dedi. ''Hala yalnızca toy bir delikanlısın.'' Giuliano ona bir an baktı. ''Bir parça peynir için beni vurmalarına yetecek kadar büyüğüm ama ne bekliyorsun? Kaçmamı mı? Ailemin açlık çekmesini mi? Ben dağlarda tatil yaparken senin yiyecek getirmeni beklememi mi? Hayır, beni öldürmeye gelecekler fakat ben onları öldüreceğim. Ve sen sevgili vaftiz babam, bir çocukken beni Sicilyalı köylülerin sefil hayatını süreyim diye mi okuttun?'' Roma'nın ve vergi memurlarının, soyluların, zengin toprak sahiplerinin emeğimize karşılık yalnızca bizi hayatta tutacak kadar para ödeyenlerin bizi ne kadar baskı altında tuttuklarını biliyorsun. Monte Lepreli 200 adamla birlikte pazar yerine gittiğimde sığırmışız gibi fiyat verdiler. 100 lira dediler. Kabul et ya da bırak ve çoğu kişi kabul etmek zorunda kaldı. Eğer Salvatore Giuliano olmazsa Sicilya'nın savunucusu kim olacak? Hector Adonis gerçekten ürkmüştü. Yasa dışı olmak yeterince kötüydü fakat devrimci olmak daha da tehlikeliydi. Edebiyatta hepsi çok iyi dedi fakat gerçek yaşamda erkenden mezara girebilirsin. Bir an durakladı. Senin kahramanlıkların geçen akşam ne işe yaradı? Komşuların hala cezaevinde. ''Onları kurtaracağım.'' dedi sessizce Giuliano. Vaftiz babasının yüzündeki şaşkınlığı görebiliyordu. Onun onayını, yardımını, anlayışını bekledi. Adonis'in hala onu iyi kalpli köy genci olarak düşündüğünü görüyordu. ''Artık değiştiğimi anlamalısın.'' Bir an durdu. Tam olarak ne düşündüğünü söyleyebilir miydi? Sonra devam etti. ''Ölmekten korkmuyorum.'' Hector Adonis'e gülümsedi. Adonis'in çok iyi bildiği ve sevdiği çocuksu bir gülüştü. ''Gerçekte kendime şaşırıyorum fakat öldürülmekten korkmuyorum. Bana mümkün görünmüyor.'' Yüksek sesle güldü. ''Arazi polisleri, zırhlı araçları, makineli tüfekleri ve bütün Roma hiçbirinden korkmuyorum. Onları yenebilirim. Sicilya dağları eşkıya dolu. Passa Tempo ve çetesi Terra Nova Roma'ya meydan okuyorlar. Onların yapabildiklerini ben de yapabilirim.'' Hector Adonis eğlence ile endişe arasında bir duygu içindeydi. Yara, Giuliano'nun beynini etkilemiş olabilir miydi? Yoksa bir kahramanın doğuşuna mı tanıklık ediyordu? İskenderler, Sezarlar, Rolandlar gibi. Kahramanların rüyaları ne zaman başlardı? Bir dere başında tek başına otururken değilse muhtemelen bir arkadaşıyla konuşurken olabilirdi. Düşüncelerinden sıyrıldı ve kayıtsızca ''Terra Nova ve Passa Tempo'yu unut. Yakalandılar ve Bellampo kuşlasında hapis yatıyorlar. Birkaç gün içinde Palermo'ya nakledilecekler.'' dedi. ''Giuliano, onları kurtaracağım ve bana minnettar olacaklardır.'' dedi. Söylediklerindeki vahşilik Hector Adonis'i şaşırtmış, Pişotta'yı ise memnun etmişti. Sevgili Giuliano'larındaki değişimi görmek çok şaşırtıcıydı. Onu her zaman sevmiş ve saymışlardı. Gençliğine rağmen hep saygın ve soğukkanlı olmuştu. Fakat şimdi ilk defa güç dürtüsünü hissettiler. Hector Adonis, ''Minnettarlıktan mı bahsediyorsun? Passa Tempo ona ilk eşeğini veren amcasını öldürdü.'' dedi. ''O halde ona minnettarlığın anlamını öğretmeliyim.'' dedi Giuliano bir an duraksadı. ''Şimdi senden bir iyilik isteyeceğim. Dikkatle düşün ve reddetsen de sana olan sevgim eksilmeyecek. İsteyeceğim bu iyilik bana sevmesini öğrettiğin Sicilya için. Senden Palermo'da gözlerim ve kulağım olmanı istiyorum.'' Hector Adonis, ''Yani Palermo Üniversitesi'nde bir profesör olarak benden istediğin yasa dışı çetenin bir üyesi olmam öyle mi?'' diye karşılık verdi. Pişot da sabırsızca, ''Bu herkesin Capo di Capi'nin çengeline takıldı. Sicilya'da tuhaf bir şey değil. Ayrıca Sicilya dışında nerede bir tarih ve edebiyat profesörü silah taşır?'' diye söylendi. Hector Adonis her iki genci de inceledi ve vereceği cevabı düşündü. Kolayca söz verip sonra unutabilirdi. Kolayca reddedip bugün yaptığı gibi yalnızca bir arkadaş olarak yardım etmeye devam edebilirdi. Bununla birlikte komedi kısa sürebilirdi. Giuliano dövüşürken ölebilir ya da ihanete uğrayabilirdi. Amerika'ya göç edebilirdi ve problem çözülürdü. Hector Adonis uzun süre önceki bir yaz gününü hatırladı. Bugüne çok benzeyen bir gündü. Turi ve Aspano 8 yaşından büyük değillerdi. Giuliano'nun eviyle dağlar arasında uzanan meraya oturmuşlar, akşam yemeğini bekliyorlardı. Hector Adonis Turi için bir torba kitap almıştı. Biri Roland'ın şarkısıydı ve onlara okumuştu. Adonis şiiri neredeyse ezbere biliyordu. Şiir bütün okur yazar Sicilyalılar için değerliydi ve öyküsü okur yazar olmayanlar tarafından da sevilirdi. Her köyde ve kasabada gösteri yapan kukla tiyatrolarının temel dayanağıydı ve efsanevi karakterleri Sicilya tepeleri boyunca dolanan her vagonun üstüne resmedilmişti. İmparator Charlemagne'ın iki büyük şövalyesi Roland ve Oliver, Fransa'ya doğru geri çekilen imparatorlarını korurken Saracenler tarafından katledilmişti. Adonis, Büyük Roncesvalles'le savaşında nasıl öldüklerini, Oliver'ın Charlemagne'ın ordusunu çağırmak için Roland'a borusunu çalması için 3 kez nasıl yalvardığını ve Roland'ın gururla geri çevirişini anlatmıştı. Ve Müslümanlar onları ağır bir yenilgiye uğrattığında Roland büyük borusunu çaldı. Fakat artık çok geçti. Charlemagne şövalyelerini kurtarmak için geri döndüğünde ölülerini binlerce Müslümanın cesedi arasında buldu ve üzüntüden sakalını yoldu. Adonis Turi Giuliano'nun gözyaşlarını hatırlamıştı. Ve tuhaf olan Aspano Pişotta'nın yüzündeki aşağılayan bakıştı. Birine göre insanın yaşayabileceği en önemli andı, diğer çocuğa göre ise düşmanın ellerindeki ölüm aşağılayıcıydı. İki çocuk otlardan kalkmış akşam yemeği için eve koşmuşlardı. Turi kolunu Aspano'nun omzuna atmıştı ve Hector bu harekete gülümsemişti. Roland Oliver'i tutuyordu. Bu 1000 yıl önceydi, fakat Sicilya zeytin bahçelerinin ve kavrulmuş düzlüklerin bulunduğu, Hristiyanların ilk yandaşları tarafından yapılan tapınaklarla dolu, Spartaküs'ün önderlik ettiği sayısız iskankâr kölenin çarmıha gerildiği aynı vahşi yerdi. Ve vaftizoğlu bu kahramanlardan bir diğeri olabilirdi, fakat Sicilya kolayca değişecek topraklar değildi. Adonis şimdi onları izlerken Pişotta otlara uzanıp yayılmış, Giuliano ise vaftiz babasının tam olarak ne düşündüğünü bildiğini belli eder şekilde koyu kahverengi gözlerini gülümseyerek ona dikmişti. Sahne tuhaf şekilde değişti. Adonis onları mermerden oyulmuş heykeller gibi görüyordu. Vücutları sıradan yaşamdan çıkmıştı. Elinde minik kertenkeleyle Pişotta vazoda bir figür olmuş, her şey dağların sabah güneşinde incelikle resmedilmişti. Pişotta dünyayı zehir ve hançerlerle dolduran bir adam gibi tehlikeli göründü. Salvatore Giuliano, vaftizoğlu Turi, vazonun öteki yüzündeydi. Yunan tanrısı Apollo'nun güzelliğine sahipti. Gözlerinin beyazı öylesine berraktı ki neredeyse kör izlenimi veriyorlardı. Yüzü bir masal kahramanının masumluğuyla açık ve samimiydi. Adonis'e göre aşırı duygusallığını bir kenara bırakan genç adam artık kahraman olmak için hazırdı. Kaslı vücudu Akdeniz heykelleri gibiydi. Kalçaları kabarık, sırtı kaslıydı. Vücudu Amerikandı. Birçok Sicilyalı'dan daha uzun ve daha iriydi. Daha küçük birer çocukken dahi Pişotta pratik bir kurnazlığa sahipti. Giuliano erdemlilik ve dürüstlüğün gururunu taşırdı. O günlerde Hector Adonis büyüdüklerinde Pişotta'nın lider, Giuliano'nun takipçi olacağını düşünürdü. Fakat erdeme olan güvenin kurnazlığına olan güvenden çok daha üstün olduğunu bilmeliydi. Pişotta'nın alaycı sesi Hector Adonis'i hayallerinden uyandırdı. ''Lütfen evet de profesör, ben Giuliano'nun çetesindeki ikinci kumandanım. Fakat emir vermek için altımda kimse yok.'' sırıtıyordu. küçükten başlamak istiyorum. Adonis aldırmadı ama Giuliano'nun gözleri kızgınlıkla parladı fakat sakin konuştu. Cevabın nedir? Hector Adonis, evet dedi. Bir vaftiz baba başka ne diyebilirdi ki? Sonra Giuliano ona Montelepre'ye döndüğünde ne yapması gerektiğini anlattı ve ertesi gün için planlarını özetledi. Adonis genç adamın planlarındaki gaddarlığı ve cüreti duyduğunda yeniden dehşete düştü. Fakat Giuliano onu eşeğin sırtına bindirdi ve öperek yolcu etti. Pişotta ve Giuliano Adonis'in Montelepre'ye doğru gidişini izlediler. Çok küçük bir adam dedi Pişotta. Çocukluğumuzun haydutçuluk oyunlarına daha çok uyardı. Giuliano ona döndü ve nazikçe ve senin şakaların o zaman daha iyiydi. Ciddi şeylerden söz ederken daha ciddi ol. Fakat gece yatmadan önce birbirlerini kucakladılar. Sen benim kardeşimsin dedi Giuliano, bunu unutma. Sonra battaniyelerine sarındılar ve gecenin karanlığında uykuya daldılar. 9. Bölüm. Turi Giuliano ve Aspano Pişotta şafak sökmeden ilk ışıktan önce Carabinieri'nin alışılmadık şekilde karanlıkta yola çıkıp sabah güneşinde onlara sürpriz yapabileceği düşüncesiyle uyandılar. Zırhlı bir arabanın iki takviye ciple birlikte Palermo'dan çıkıp gecenin geç saatlerinde Bellampo kışlasına vardığını görmüşlerdi. Giuliano gece boyunca dağda bulundukları yerden aşağıya doğru keşifler yapmış, herhangi birinin yaklaşma ihtimaline karşı kayalıkları gözlemiş ve büyük bir dikkatle sesleri dinlemişti. Pişot da onun bu tedbirli tutumunu alaya aldı. ''Biz çocukken çok gözü pektik'' dedi Giuliano'ya. Ayrıca şu tembel Carabinieri'nin yumuşak yataklarında rahatça uyumak dururken karanlıkta yaşamlarını riske atacaklarını mı düşünüyorsun? Kendimizi iyi alışkanlıklar edinmek için eğitmeliyiz dedi Turi Giuliano. Bir gün çok daha akıllı düşmanları olacağından emindi. Turi ve Aspano silahları bir battaniyenin üzerine yayarak her ayrıntıyı gözden geçirip uzun süre incelediler. Sonra La Venera'nın yapıp yanlarına verdiği çöreklerden yiyip Hector Adonis'in bıraktığı Matara'daki şarabı içtiler. Baharatlı çörek midelerini kor gibi yaktı. Bu kayalığın kenarındaki taşları ve çalıları yeniden düzenlemek için enerji vermişti. Oluşturdukları kamuflajın arkasından dağ yollarını ve kasabayı dürbünle gözlemeye başladılar. Pişot da izlemeyi sürdürürken Giuliano silahları doldurdu ve cephane kutularını koyun postu ceketinin ceplerine koydu. İşini ağır ağır ve dikkatle yapıyordu. Diğer malzemeleri toprağa gömerek üzerini büyük kayalarla örttü. Bütün bu detaylar için asla kimseye güvenmezdi. Bu yüzden Bellampo kışlasından çıkan zırhlı arabayı gören Pişot da olmuştu. ''Haklısın'' dedi Pişot da. ''Araba Castalla Mare düzlüğüne bizden uzağa gidiyor.'' Karşılıklı sırıttılar. Giuliano içinde bir sevinç hissetti. Polisle mücadele çok zor olmayacaktı. Biraz kurnazlık gerektiren bir çocuk oyunuydu. Zırhlı araba yolun viraj kısmında kayboldu. Sonra bir daire çizerek dağlara doğru giden yola çıktı. Tüneli biliyor olmalıydılar ve kaçmak için onu kullanarak zırhlı arabanın önüne, makineli silahların karşısına çıkacaklarını umuyorlardı. Bir saat kadar sonra Carabinieri önden saldırarak onları saklandıkları yerden çıkartmak için Monte Dora'ya bir müfreze gönderirdi. Polis onları asi gençler, toy eşkıyalar olarak görüyordu. Kayalığın kenarında dalgalandırdıkları kırmızı ve altın rengi Sicilya bayrağı pervasız küstahlıklarını doğruluyordu. Ya da en azından polis böyle düşünüyordu. Bir saat sonra içi polis dolu bir kamyonet ile Mareşalla Roccofino'yu taşıyan bir cip Bellampo kışlasının kapısından çıktı. İki araç acele etmeden Monte Dora'nın eteklerine doğru ilerledi ve yükünü boşaltmak için durdu. Tüfekli 12 Carabinieri bayıra doğru giden dar patikalara yayıldı. Mareşalla Roccofino örgü başlığını çıkarttı ve kayalığın tepesinde dalgalanan kırmızı altın rengi bayrağı işaret etti. Turi Giuliano çalılardan oluşturduğu perdenin arkasından dürbünle bakıyordu. Bir an zırhlı arabanın dağın öbür tarafında olabileceği düşüncesiyle endişelendi. Karşı bayıra da adam göndermiş olabilirler miydi? Fakat öyle olsa bile adamların tırmanması saatler alırdı, yakında olamazlardı. Bu düşünceyi zihninden uzaklaştırdı ve Pişotta'ya ''Aspano, eğer sandığımız kadar zeki değilsek bu gece çocukken yaptığımız gibi eve annelerimizin yanına ve spagetti tabağına dönemeyiz.'' dedi. Pişotta güldü. ''Her zaman evden nefret ederdik, unuttun mu? Fakat itiraf etmeliyim, bu daha eğlenceli. Birkaç tanesini öldürecek miyiz?'' ''Hayır,'' dedi Giuliano, ''başlarının üstünden ateş et.'' Pişotta'nın iki gece önce ona nasıl itaatsizlik ettiğini hatırladı. ''Aspano, dediğimi yap. Onları öldürmenin bir anlamı yok. Bu kez bir amaca hizmet etmez.'' Sabırla bir saat daha beklediler. Sonra Giuliano çiftesini çıkardı ve iki kez ateş etti. Düzenli bir hatta ilerleyen adamların bu kadar çabuk şekilde karıncalar gibi otların arasında kaybolmaları şaşırtıcıydı. Bu arada Pişotta da tüfeğini dört kez ateşlemişti. Karabinieri ateşe karşılık verirken bayırın değişik yerlerinden çıkan dumanlar görülüyordu. Giuliano silahını yere koydu ve dürbünü aldı. Mareşallo ve çavuşunu bir cihaz üzerinde uğraşırken gördü. Muhtemelen dağın öteki tarafındaki zırhlı arabayla bağlantı kurarak nerede olduklarını haber veriyorlardı. Silahını tekrar aldı ve iki kez ateşledikten sonra Pişotta'ya ''Ayrılma zamanı'' dedi. Sürünerek kayalığın uzak tarafına gidip öndeki karabinierilerin görüş alanının dışına çıktılar. Sonra kayalık bayırdan aşağı kaydılar ve ayakları üzerine dikilip silahlarını hazır etmeden 50 metre yuvarlandılar. Arada yalnızca Giuliano'nun saldırganları dürbünle izlemesi için duraklayarak çömelmiş şekilde tepeden aşağı koştular. Karabinieri iki kanun kaçağının şimdi burunlarının dibinde olduğundan habersiz hala kayalığa ateş ediyordu. Giuliano kocaman kayalarla dolu ve küçük bir ormana giren dar gizli bir patikaya yöneldi. Birkaç dakika dinlendiler ve sonra her ikisi de hızlı ve sessiz şekilde patikadan aşağı koşmaya başladılar. Bir saatten az bir sürede dağları Monte Lepre kasabasından ayıran düzlüğe çıktılar. Fakat kasabanın uzak tarafından daire çizmişlerdi. Kasaba onlarla birliği taşıyan kamyonet arasında uzanıyordu. Silahlarını ceketlerinin altına sakladılar ve düzlük boyunca yürüdüler. Tarlaya çalışmaya giden iki köylü görüntüsündeydiler. Monte Lepre'ye Bellampo kışlasının yalnızca 100 metre uzağında Bella sokağının başından girdiler. O anda Mareşallo Roccofino adamlarına kayalığa tırmanarak kenarında dalgalanan bayrağı indirmelerini söylemişti. Son bir saattir ateşe karşılık verilmemişti. İki eşkıyanın tünelden kaçtıklarına emindi. Şimdi dağın öteki yanındaki zırhlı arabaya doğru gidiyorlardı. Çemberi daraltmak istedi. Adamların kayalığa tırmanması bir saat daha aldı ve bayrağı indirdiler. Mareşallo Roccofino mağaraya girdi, tüneli açmak için kayaları araladı ve adamlarını taş koridordan aşağı dağın diğer tarafındaki zırhlı arabayla buluşmak üzere gönderdi. Avının kaçtığını öğrendiğinde şaşkınlığa uğramıştı. Kaçakları saklandıkları delikten çıkartmak üzere adamlarına emirler yağdırdı. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 135.